Ayrım 12.
Kalbim öyle çarpıyordu ki sanki göğsümde bir kuş vardı. Alnım terlemişti. Avuçlarım ıslaktı. Masanın yanındaki koltuğa oturttu. Temiz bir oda. Büyük bir yazı masası odanın köşesine çaprazlama konulmuş. Sol yanda bir daktilo makinesi var. Beyaz bir telefon. Bir gümüş çerçeve içinde iki güzel sarı kızın resmi. Bana güldüler sevimli sevimli. Tam karşıda ütü katları henüz açılmış mavi bir çarşaf serili bakım masası. İçim daha rahatladı. Dedeme Mustafa Ağam'a bakarak gülümsedim. O sırada doktor içeri girdi. Dedeme hoş geldiniz Ali Rıza amcacığım diyerek elini öptü. Dedem de onu öptü. İşte dedi, bunlar da Türk ile Mustafa. Doktor Mustafa Ağam'ı selamladıktan sonra geldi, önüme çömeldi. Bacaklarıma, dizlerime baktı. Öyle cana yakın, öyle sıcakkanlıydı ki doktorum, hemen sevdim ve ona güvendim. Sonra ayağa kalktı. Masasında bir kutunun üstündeki düğmeye bastı. Odada buyurunuz doktor bey diye bir ses duyuldu. Sencan Hanım lütfen geliniz. Kapı açıldı. İçeri beyaz gömlekli bir genç kız girdi. Bizleri başıyla selamladı. Doktora baktı. Doktorum Türk Hanım'ı muayeneye hazırlayınız lütfen dedi. Sonra dedemle Mustafa Ağam'a bekleme odasına geçmenizi rica edeceğim dedi. Mustafa Ağam bana bir bakış fırlattı. Korkma diyordu sanki. Korkmuyordum. Fakat kalbim çarpıyordu deli deli. Sencan Hanım beni soydu. Sadece gömlek kaldı üstümde. Sonra kucakladı, bakım masasına yatırdı. Üstüme bir mavi çarşaf örttü. Doktor duvarda camlı dolaba benzer bir kutunun lambasını yakmış filmlerime bakıyordu. Sonra döndü, yanıma geldi. Bütün duygularımla ona yüzündeki anlamı sezmeye çalışarak bakıyordum. Bana doğru eğildi. Gözlerime öyle bir baktı ki bana babamı hatırlattı. Babacığımın gözlerine benzeyen, içleri tatlılıkla, duygu dolu yeşil gözlerdi bunlar. Çenemi okşadı. Hastalığımla ilgili değildi sanki. Sonra Sencan Hanım'a döndü. Benim aleve benziyor değil mi diye sordu. Sencan, evet sahi doktor bey dedi. Ya, benim kızıma benziyorsun Türk. Anlat bakalım bu iş nasıl başına geldi. İyice düşün. Hiçbir eksik yanını bırakmadan dinlemek isterim. Ona yağmurlarla hırpalanan fidanlıklarımızı, sonra o sıcak topraklara 40 seneden beri yağmayan karın bahçemize nasıl yüklendiğini anlattım. Sonra üşüdüğümü, tıpkı Ankara'daki gibi titrediğimi, gücümün yettiği kadar fidancıkları sallayarak karları düşürdüğümü, sonra da uyku bastırdığını, eğer köpeğim yüzümü gözümü ellerimi yalamasa uyuyabileceğimi de söyledim. Ya böyle demek, bari o çabalaman işe yaradı mı diye sordu. Ben de, evet, başka bahçelerde körpe fidancıklar sabaha kadar donmuşlar dedim, bizimkiler kurtuldu. Güldü doktorum. Hikayem çok hoşuna gitmişti galiba. Peki dedi. Sen o fidancıkları kurtarmışsın. Biz de seni iyi etmeye çalışacağız. Bir elimle bir bacağımı tutarak beni yüzükoyun çevirdi. Öyle şaştım ki nasıl çevirdi diye. Sonra daha çok şaştım. O güne kadar hiçbir doktor beni böyle muayene etmemişti. Boynumdan başlayarak bel kemiğimin iki yanına derinden derine parmak uçlarıyla bastırıyordu. Bana da ağrı var mı Türk? Ağrı? Ağrı diye sordukça ben yok efendim yok yok diyordum. Böyle o ağrı ben yok diye boynumdan belime kadar geldi. Orada parmakları durdu. Bana şimdi belirsiz bile olsa en küçük ağrıyı bile söyle olur mu dedi. Tabii peki efendim dedim. Parmakların uçları çelik gibiydi. Derinlere, kemiklerimin, sinirlerimin aralarına kadar giriyordu. Yine burada ağrı, ağrı, yok. Ağrı, yok. Belimden aşağı doğru bir yerde. Ağrı demişti ki ben inledim birdenbire. Var dedim bu inleme arasında. Doktorun sevinçle gülüşünü duydum. Sonra sesini tamam filmde görmüştüm fakat ellerimle de bulmak istiyordum. İçime birdenbire öyle büyük bir korku doldu ki filmde görünen elleriyle bulduğu neydi doktorun? Başımı öne doğru çevirerek çok mu büyük bulduğunuz şey diye sorunca yeniden kahkahalarla güldüm. Sonra başımın bulunduğu yana geldi. Oraya çömeldi. Çenemi okşadı. Aslında çok küçük bir şey ama sonucu büyük olmuş. Bana anlattı hastalığımı birkaç kelimecikle. O karlı gece terlemişim, üşümüşüm ve yüzlerce ağacı silkelemişim. Üşümek, aşırı yorgunluk ve biçimsiz oynatış belimdeki omurlardan birkaç tanesini kaydırmış. Bacak sinirlerimin belimdeki uçlarında spazmlar başlamış. Ateşli hastalığım içinde bu bölümün ağrılarını duymamışım. Şimdi ne olacak doktor bey diye sordum. Seni bol bol ısıtacağız, terleteceğiz, sonra masaj ve manipülasyon yapacağız. Yani ne demek bana o yapacağınız şey? Doktorum yine gevrek kahkahalarla güldü. O gülünce ben de güldüm. Bak anlatayım sana Türk dedi. Seni iyice ısıtacağız. Sular akacak vücudundan. Sinirlerin adam akıllı gevşecek. Sonra hani bazen parmaklarını çıtlatır ya insan, sağa sola bükülerek belini çıtlatacağız. Yavaş yavaş o yaramaz kemikler kaydıkları yerden kendi yuvalarına oturacaklar. kemiklerin arasında sıkışan ve kopmamak için taş kesilen sinirler, "Oh, kurtulduk şu kemiklerin baskısından," diyecekler. Bir gün bakacaksın ki seni şu tembel bacaklar kıpırdamaya başlıyor. Sonra kuvvetlenecekler, eskisi gibi seni taşıyacaklar. Doktorumun yüzüne dikkatle bakıyordum. Hayır, bana acımış görünmüyordu. Söyledikleri de gerçekti. Ona inanmıştım bütün yüreğimle. "Çok uzun sürer mi bu tembellerin kuvvetlenmesi, beni taşıyacak hale gelmeleri?" diye sordum. Doktorum hala çömelmiş haldeydi. "Bak Türk," dedi. "İşte bunu kesin olarak söyleyemeyeceğim. Çünkü bazı sinirler çok dikbaşlı ve tembel olurlar. Bazıları da yumuşak huylu ve çalışkan. Dileyelim ki senin sinirlerin şu ikinci söylediklerimden olsun. Fakat hangi çeşitten olurlarsa olsunlar biz yardım edeceğiz. Sen de yılmayacaksın, onlara sözlerimizi dinleteceğiz. Yılmayacaksın değil mi? Söz mü?" "Söz doktor bey," dedim. "Madem sonunda iyileşmek umudu var." "Umut değil, kesin," dedi. Sonra güldük birbirimize. Ben "Teşekkür ederim," dedim. "Şimdiye kadar beni gören hekimler hep arkamı dinlediler. Karnıma bastırdılar parmaklarını. Hiçbirisi sizin gibi film çektirmedi. Sonra bel kemiğinin iki yanına parmak uçları sokarak muayene etmediler. Sizin söylediğiniz manipülasyon falan da demediler. Sade iğneler yaptılar. Vitaminler, antibiyotikler yutturdular bana." Doktorum yine kahkahalarla güldü. Sonra gülmesi durdu, çenemi okşadı. "Şimdi de ben sana teşekkür edeceğim Türk," dedi. "Bugüne kadar hiçbir hastamdan senden duyduğum sözleri işitmemiştim. Beni öyle sevindirdi ki bu sözlerin." Sonra ayağa kalktı. Sencan Hanım'a, "Burada yatacak Türk Hanım. Battaniyeyle de iyice sarınız," dedi. O sırada İdris abinin sesini duyduk. "Doktor Bey, 8 numara manipülasyona hazır efendim." "Oo," dedim. "Benim gibi manipülasyonlular var demek doktor." "Ya," dedi. "Yalnız değilsin, üzülme." Sonra çıktı. Sencan Hanım iki elimi başıma doğru çekmemi söyledi. Yan gözle ona bakıyordum. Elinde köprü biçimli, içi ampul dolu parlak bir araç getirdi. Onu boynumun biraz aşağısından üzerime koydu. Vücuduma hiçbir yeri değmiyordu. Sonra ince plastik bir torba içinden yumuşak bir battaniye çıkardı. Sadece başıma çıktı bırakarak üstümüze çünkü araçla birlikte örttü. Sonra birkaç tane ses duydum. Çevrilen elektrik düğmelerinin sesleriydi bunlar. Sıcaklık başladı birdenbire. Dedemle Mustafa ağam geldiler. İkisi de sevinçliydi. Beni öptüler. Dedem, "Çok şükür iyi olacakmışsın," diye fısıldadı. "Mustafa ağam da buna inanıyordum zaten," dedi. Sonra çıktılar. Öyle sıcak, öyle sıcaktı ki kendimi fırında pişen ekmeğe benzettim. Ellerim, yanaklarım, yüzüm terlemeye başladı. Boynumdan, sırtımdan sular akıyordu. Öyle tatlı bir gevşeme, öyle bir uyku bastırdı ki birdenbire. Eliyle terimi yoklayan Sencan Hanım'a, "Sencan Hanım, uykum geldi, uyuyabilir miyim?" diye sordum. Eğilip yüzüme baktı. İri iri yeşil gözleri var. O da beni sevmişti galiba. Çünkü "Bana hanım deme Türk," dedi. "Buraya tedaviye gelen çocuklar gibi sen de abla, Sencan abla dersin. Hı? İster miydin böyle söylemek?" Çok sevindim buna. Zaten içimden öyle geliyordu benim de. "Tabii Sencan abla," dedim. "Uyu öyleyse. 45 dakika sonra uyandırırım seni ben." Hemen uyumuşum. Kendimi bizim koyumuzda gördüm. Güneş banyosu yapıyorduk. Deniz kıpırtısızdı. Ben bir an önce kendimi sulara atmak istedikçe ata kolumdan tutuyor, "Daha yanmadık," diyordu. Çakıllar ak ak, uçları köpüklü mavi deniz kumlara gidip geliyordu. Birden bir ses duydum. "Tamam." Hemen kendimi denize fırlattım. Meğerse Sencan abla gelmiş, battaniyeyi açmıştı bile. Bir yandan, "Oh oh, maşallah, bir güzel terlemişsin ki Türk," diyordu. Üstümden benim fırını kaldırdı. Serin bir havluyla terlerimi sildi, kuruladı, sonra masaja başladı. Parmaklar hep bel kemiğimin iki yanında çalışıyordu. Vücudum öyle gevşemiş, öyle yumuşamıştı ki parmak uçlarını kemiklerimin aralarında hissediyordum. Bu olmak dakikalarca sürdü. Sonra üstüme çarşafı örttü. Masadaki konuşma kutusunun düğmesine bastı. "Türk Hanım hazır doktor bey." "Geliyorum." İşte o zaman biraz korktum. Belim nasıl çıtırdayacaktı? Doktor geldi, terimi sordu. "Sencan abla çok iyi terledi efendim," dedim. Doktorum örtünün belimi örten bölümünü sıkıştırdı. Bir kolumla bir bacağımı tuttu. Omuzlarıma Sencan abla bastırdı. Bir anda vücudum belimin ortasından bükülüverdi. Çıt çıt çıt diye içten içe bir ses duydum ve doktorun bir kolumla bacağımı bırakmadan çarşafın altında beni sırtüstü çevirdi. Sencan abla battaniyeyi örttü. "İşte bu kadar küçük hanım," dedi doktorum. Yarım saat kadar dinlendim. Sonra Sencan abla giydirdi beni. Mustafa ağam içeri girdi. "Geçmiş olsun meleğim, arabamız geldi," dedi. Ve beni kucağına aldı. Doktora Sencan ablayı Allah'a ısmarladık dedik, çıktık. Dedem arabadaydı. İşte ilk tedavi böyle yapıldı. Uzun uzun yazdım. Hep böyle sürecekmiş. Acaba kuruntu mu diyorum kendi kendime. Fakat hayır. Bacaklarımda belirsiz bir karıncalanma var galiba. İlk belirtisi belki böyle başlayacak. Şimdi yatağımdayım. Yemeğimi yedim. Mustafa ağam derslerini çalışmaya gidecek birazdan. Ben de yorgunum. Hepinizi çok çok kucaklar öperim sevgili anneciğim, babacığım, Kemal ağacığım, atacığım benim. Kızınız, kardeşiniz Türk Vardar. 3. Nokta Nokta Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne. Büyük Yazı Yarışması. Bu benim yeni kökler salmaya başladığım toprakların hikayesidir. Ana caddeler beton döşeli, arka sokaklar toprak. Yaz güneşinin yangını budar sokaklara giremez. İki katlı kara tahta evlerin cumbaları birbirlerine öyle yakındırlar ki birbirleriyle fısıl fısıl konuşurlar gece gündüz. Eski kale duvarlarını yıktırmış gelen valilerden biri. Onun için Hadrianos kapısı öylece ortada tek başına kalmış. Yüzyıllar boyunca beraber yaşadığı surlardan ayrıldığını üzgündür belki de. Surların dibinde akan sular şimdi beton bir arıkla caddenin ortasında. Eskiden caddeler toprakmış, tıpkı arka sokaklar benzeri. Gök delinip deli yağmurlar yağsa, kumlu şose onu emer, derinlere çekermiş. Şimdi beton caddelerden dereler akıyor deli yağmurlarda. Başımda dedemin bana çadır kadar büyük gelen şemsiyesi, koltuğumda çantam okula gitmek ne güzeldir. İnsan bilir, yağmurun dindiği dakikada bulutlar dağılacak, sarı güneş mavi gökte, sokağın ıslak kumlu toprağında cam kırıkları ışıl ışıl parlayacaktır. Şemsiyemi başıma geçirmek isteyen yağmur, gergin, siyah kumaştan serin serin yüzüme püskürür. Bazı günler yarı yolda yağmur diner. Burada yağmur pek umursanmaz. Yağmazsa kötüdür. Yaza kuyular, sarnıçlar, susuz kalır sonra. Yağmur burada halkın dilinde rahmettir. Severiz yağmurumuzu. Damların kiremitleri gökten yağmur dileyen açılmış avuçlara benzer. Yassı, yayvan alt kiremitler. Üst kiremitler sanki iki kiremitin ek yerlerini kapayacak kadar küçüktür. Yağmurlar uzun, tatlı ve ılık sonbahar biterken başlar burada. İri sıcak damlaların üçü, beşi birleşerek parıltılarla düşerler. Her evde bir konuşmadır kopar. İçine ip merdiven indirilen yıkayıcının aradığı kuyu, karanlık ağzını göğe açmış bekler. Sabaktan inen boruya ucu bu ağzı uzanan bir boru daha eklenir çabucak. Fakat ilk önce boşluğa bırakılır. Damlarda birikmiş yaz tozları, serçe, kumru gübreleri birbirine karışarak iner iner. Su duru akmaya koyulunca kuyunun ağzına bir sepet konur. Sepetin üstüne temiz tülbentler serilir. Su oluğu buraya yerleştirilir. İnsanın yaşı küçük olursa köpüre köpüre akan suyun kuyudaki yankılarından korkar. Ben de korkmuştum dedemin kuyusundaki seslerden. Bana öyle geliyordu ki gökten başıboş serpilen damlacıklar toprağın içindeki karanlık deliğe tıkılmaktan hoşlanmıyorlar. Homurdanıyorlar, bağırıyorlar yağmur yağdığı sürece. Bu dert yanışlar yükselirdi aşağıdan. Ama çok sürmüyor bu ağlayışlar. Kısa zamanda kuyu köpüren sularla taşıverir. Artık saçaklardan taşan su boşluğa akar. Kuyuda sesler diner, boşluğa akan suyun türküsü başlar. İçime bir sevinçtir dolar o zaman. Damla damla kiremitlere düşüp oluk dolusu kuyuya dolan sular artık kova kova çekilecektir. Karanlıklardan gün ışığına kavuşan sular değil de benmişim gibi sevinirim. Dedemin evinin kuyusunun mermer çemberi, demir çıkrığı, küçük kalarlı bakır kovası vardır. Yaz gelince bu demir çıkrığın sesi, kuyudan yükselen suyun kahkahaları hiç dinmeyecektir. Kuyunun hemen yanında dedemin ekip büyüttüğü yasemin ağacının mor renkli tomurcukları akşamüstü gökte yıldızlar doğarken ak ak çiçeklerini açar. Gecenin karasında yıldız yıldız parlar yaseminler. Yasemin bu buraların öz çocukları. Dedemin evinin dar, ıslak sokağındaki yüksek ev duvarlarından yaseminler kokulu dallarını uzatırlar. Akşamüstü benim yaşımdaki 12, kızlar yasemin çizerler. Dizmek demektir. Uzun, morca renkli goncalar henüz patlamadan dallarından usul usul toplanır. Bunlar ince uçlarından ipliklere veya diplerindeki deliklerinden çam iğnelerine geçirilir. Bunları annelerimize veririz. Kendimiz de saçlarımıza takarız. Hava kararmaya başladıkça goncalar birer birer açarlar. Buralarda gelenekmiş bu. Ben de yasemin çizer oldum bura kızlarıyla beraber. Saçlarımızda başımıza döndüren yaseminlerimizle gezeriz yatana dek. Sonra yastığımıza koyarız. O demetler gece boyunca güzel düşler gösterir insanı. Fula gelince o mini mini bir güle benzer. Güneyin bütün özelliklerini kendisinde toplamıştır. Koyu yeşil fidanın tepe dallarında açan bir masal sultanıdır. Yanına yaklaşan sıcak bir solukla hemen sararır solar, kokusunu vermez. Yaz mevsiminde durduğu yerde atlarının soluklarıyla sallanan bir arabaya binersiniz. Arabacının terli vücudu kıpırdar, kolu kalkar, kamçısı havada şaklar. Bir bahçe yoluna girersiniz, yüze çarpan sıcak hava ful kokar. Nereden geliyor bu koku diye ararsınız. Arabacının kulağı arasındaki fulü görürsünüz. Tozlu yol tekerlek ve nal seslerini yutar. Burada insan kendini çevresindeki güzelliklere kaptırıyor. Sağ yanda sabahları içine Torosların gölgeleri düşen deniz, solda bahçelikler. Baharda bu bahçelikler tüm tüm tüter. Koku öyle bir dumandır ki rüzgar ne yana eserse o yana gider. Turunçgiller soyunun çiçekleridir havayı böylece süsleyen. Kışın yaban nanuhları, kekikler, sayısız, atsız otların genzi gıcıklayan kokularıyla ıslaktır hava. Güneş sıcak, gölgeler ısırıcıdır. Karşı bahçeliklere yürüdüğümüz çoktur. Şehirden çağlayanların haykırışlarından uzaklaşınca derin bir sessizliğin içine düşülür. İnsanı kuş, böcek, kurbağa, arıklardaki suların seslerinden örülme bir mırıltıdır kuşatır. Yanlarda gölge sızmaz çitler uzayıp gider, ardında çalışanların solukları duyulmaz. Yaban asmalarının, zakkumların, kargıların, yemişsiz incirlerin, baldırların, böğürtlenlerin, kaktüslerin dolana sarılı ördüğü harım, çitlerin ardındaki köpekler, göremedikleri yolculara ürürler, daha içerilerde yeşiller sarar çevreyi. Yeşil çitlerin dibinde cam göbeği renkli yayvan bir su görünür. Dipten dibe akar bu sular. Suyun altında boyunlarını akışa vermiş su bitkileri görünür. Hepsi resim kadar kıpırtısızdır. Ürkek kurbağalar uzun bacakları üstünde yaylanıp durgun suyu parçalarlar. Yanımızdan sarı yüzlü, kocamış bakışlı samracı çocuklar geçer. Bu çocuklar şehrin sokaklarından gübre toplarlar. Önlerindeki sıska eşeğin küfelerini doldururlarsa karınlarını doyurabilirler. Bu gübrelerle büyük şehirlerde çok para karşılığı satılan sebzeler yetiştirilir. Bahçelerdeki kargı üstüne çamur sıvalı, damları sazla örtülü evler, coğrafya kitabımdaki Afrika kulübelerine benzer. Bu kulübelerde taş devri yaşayanlar var sanıyorum. Her yanlarında gümüş sular akan bahçelerin dışındaki yaşayışı bilmezler. Gök, deniz, esen rüzgarları gözlerler. Sam eseceğini, fırtınaların kopacağını bilirler. Kargı duvarlı, saz damlı evlerinin çatılarına tarla fareleri üşüştü müydü gelen büyük fırtınadır. Çalılara serili çamaşırlar toplanır. Pazara gidecek ertesi günün sebzesini el birliğiyle evin önünde akan yayvan arıkta yıkarlar. Evin oğlu köfünleri küfe eşeğin sırtına vurur. Analı babalı kızlı oğlanlı küfeleri doldurur. Çıplak ayaklı olan bir şarkı tutturarak tozlu yolda pazara gider. Akşamüstü uzaklardan bir uğultudur kopar ama çok uzaklardan. Bu deli bir rüzgarın çarptığı ağaçların iniltisidir. İnil der, inil der, inil der. Sonra yerdeki otlar fısıldaşır, titreşmeye başlar. Birazdan rüzgarın ilk soluğuyla bütün bitkiler boylu boyuna yere serilir. Derken daha yukarıda bir karışıklık olur. Andazların, kavakların en sivri uçlarını, boyunlarını büker. Portakal ağaçlarının kızarmış yemişleri çalkalanmaya, sarılıp çözülmeye koyulurlar. Dam altına sinenler, açık kapı ağızlarında birbirlerinin seslerini duyamazlar. Çünkü fırtına kuşatmıştır onları. Baca dumanı içeri bastığından akşam yemeğini sıcak yiyemezler ve fırtınayı kendi başına dışarıda bırakarak döşeklerine giderler. Gecenin bir vaktinde sesler bıçakla kesilir. Kara bulutların arabası fırtınayı yüklenip gitmiştir birdenbire. İnce, yumuşak bulut artıklarından yere serilmiş acılı toprağa bir yağmurdur düşer inceden. Yaraları onaran, baygınları ayıltmak için gökten uzanan bir eldir bu rahmet. Sabah gün doğmadan önce dışarı uğrayanlar bütün yeşillikleri gözyaşına boğulmuş görürler. Ağaçların altında portakal ürününü delik, patlak, zedelenmiş yerde bulurlar. Ağaçlar çatallarından ikiye bölünmüştür. Bir gün önce ılık meltemle yelpazelenen yeşil ipek muz yaprakları eski zaman hırkalarının ipek kumaşları gibi dilim dilim yırtılmıştır. Ellerinde sepetler bütün aile pazarda çok ucuza satılacak bu portakalları toplarlar. Sonra ağaçların yaraları sarılır, bahçe elden geçer. Oysa ki şehrin dar sokaklarında uçmuş birkaç kiremit, pencereden düşüp parçalanmış bir iki saksıdan gayrı bir değişiklik yoktur. Bu ıslak arka sokaklarda kanadı açık bir kapıdan kenarları beyaz badanalı çiçeklikler görünür. Okula giderken hem yağmuru pek almaz hem de kestirme diye geçeriz bu sokaklardan. Sardunyalar, akşam sefaları, fesleğenler, ıtırlar sarmaş dolaştır o çiçekliklerdi. Kapı eşiğinde bağrı açık, eteği belinde, sarı yüzlü kocaman gözlü bir kadın belirir. ''Uu Ümüşe, abe neredesin? Tez gel burayı, baban gelir işten.'' Sırtında küfesiyle kızın babası köşeden dönmüştür bile. Elde bir somun ekmek, kirli küfenin dibinde mevsimine göre mevsimin en ucuz yemişlerini getirdiğinden kurumludur. Bu mahallede oturanlar hamallık ve maşa, kürek yaparak geçinirler. Kadınlar evlerde çalışırlar. Bir bayram günü dedemle o sokaklardan geçince şaşırdım. Bayram bütün sevinciyle bu sokağa gelmişti. Yarı yıkık evler baştan başa badanalanmıştı. Dedeme hep selam veriyorlardı. Dedem sana, bunların içinde bizim Rumeli'deki çiftlikte çalışan birkaç kişiye rastladım. Bana hala o eski çiftlik beyi gözüyle bakıyorlar. Dilden kulağa yayılmış hepsine. O topraklardan bir söz açmaya gör. bağırlarını yumruklamaya, ağlamaya başlarlar demişti. O zaman birdenbire anlamıştım. Niçin sokaklarda tanıdığım, beni çeken bir hava var diye. Bunların hikayelerini babaannemden dinlemiştim uzun uzun. Çömlekçi çiftliğinde 300 hanelik bir köyleri vardı. Çalışırlardı, topraklarımızda yaşarlardı. Bu sokaktan geçerken kocaman gözlerinde yaşlı bir özlemle Rumeli türküleri söyleyişleriymiş beni çağıran. Bu daracık sokakta babaannemin anlattığı yitirilmiş eski yurdun sıcağından, terbiyesinden, bağlılığından kucak kucak getirmişler, bu sokağın havasına serpmişlerdi sanki. Burası devşirmeler ülkesi. Okuldaki arkadaşlarımla konuşurken öğreniyorum. Mısırlılar, Dimyatlılar, Kıbrıslılar, Rumeliler var içlerinde. Dünyanın belki hiçbir yerinde bulunmayan eli açık toprak. Bir örnek sıcaklıkla bu kişilere bağrını açmış, hepsini besliyor. Yazı sıcaktır, yakar fakat kavurmaz. Kışı soğukçadır, üşütür ama dondurmaz. Bugün bu insanların yaşadığı bu topraklar geçmiş günlerde boş değilmiş. Sokaklarda, eski bahçe duvarlarında o uzak günlerin kalıntılarını görüyorum. Bir sütun başlığı üstünde duran çiçek saksıları, duvarın taze taşları arasında geçmiş yüzyılları konuşan bir heykel ayağı. Her yanda tarih, her yanda yazıtlar. Hasta olduğumdan beri yatağımda hep tarih kitapları okudum. Şehirden çıkan her yol insanı bir tarihe ulaştırır. İşte side, asbentos, perge, termestos. Side'de insanların düşlerine gidecek kadar güzel tapınaklar, tiyatrolar, mermer döşeli meydanlar, hamamlar var. Heykeller o zengin, o görkemli çağların canlılığını bize getirecek kadar canlı. Öyle çok, öyle çok ki bu heykeller, onlara bakarken söyleyin bana o günlerin masallarını diyesim geliyordu. İşte asbendos, Belkıs tiyatrosu. Ortasında çıt deseniz ta yukarı basamaklarda çıt diye duyulur. Heykelleri kral localarıyla kocaman bir tiyatro. Yüzyıllar boyunca depremlere, kasırgalara, dövüşlere göğüs gererek yaşamış uygarlık kalıntıları. 4. yüzyılda yaşamış Noel Baba da şehrin yakınında Demre'de. Kilisesi, mezarı var Noel Baba'nın. Onu dünya çocukları kadar biz de severiz. Müslüman değil Noel Baba. Fakat çocukların dostu. Hangi dinden olursak olalım, bütün dünya çocukları birbirimize severiz. Çocukları seven Noel Baba da Müslüman çocukları sever elbet. Bu toprakta Selçuklulardan kalma anıtlar daha canlı, daha bizim. Korkusuz, dik başlı, kahraman atalarımızın destanlarını, eskiden kalma yapıların yazıtlarında görmem, ne yüreğe işleyen sevinç. Her yakasında çalça yüzyıllar konuşuyor bu toprakların. Kıyılarında deniz savaşlarının hikayelerini fısıldar dalgalar. Rüzgar geçmiş yılların türkülerini söyler insana. Bu şehir sadece çevresiyle bir taçtır Türk yurdunun başında. Öyle bir taç ki her pırlantası bir uygar milletin parıltısıyla tutuşur. İşte ben bu şehirde yaşıyorum. Burada yaşamak masal gibi, tarih gibi bir yaşayış. Bu satırları yazarken dedemin evinin pencereleri altındaki dar sokaktan bir satıcı geçiyor. Sesi iki yakalı evlere çarparak yankılar yapıyor. Frenk yemişi, Frenk yemişi. Dedem, ister misin diye sordu. Evet dedim, para verdi bana. Hemen kalemi bıraktım, bir tabak alarak aşağı koştum, kapıyı açtım. Kaça kaç? 3'ü 25. Karşımda kim bilir kaç kuşak önce Afrika'da yaşayan soyun katıksız çocuğu duruyordu. Sepetinde bahçe çitlerini saran, kayalıklarda, yollarda kendi başına biten nar çiçekli kaktüslerin yemişleri dolu.